Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Fatih Çiçek. Yine önemli soruları ve önemli konuları konuşmak üzere gıda mühendisimiz GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Şimdi yorumlardan birçok soru çıkartıyoruz ve bu yorumlar zaten bize birçok konuyu da beraberinde getirecek, açacak. Bununla birlikte çokça konuşulmasını istedikleri mevzular var izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Şimdi bu konular üzerinde biraz yoğunlaşmak istiyoruz. Lakin bazı sorular geliyor. Bunu buradan hemen söyleyeyim programa başlamadan önce. Bazı sorular geçmiş bölümlerde cevaplanmış sorular oluyor. Dolayısıyla takipçilerimizi, izleyicilerimizi ilk bölümden itibaren izledikleri takdirde birçok sorunun cevabına ulaşacaklarını şimdiden söylemek isterim. Dolayısıyla belki de tekrara düşmeyecek ve o soruyu hiç yazmayacak. Ha, yorum bizim algoritmamızda izlenmelerimize yardımcı oluyor. Bu anlamda bir faydası oluyor. Lakin daha faydalı bir soruyla da, daha katkı verecek bir soruyla da bizimle birlikte olabilir. Onu da söylemiş olayım. Bugünkü konumuz GDO, hibrit, ata tohumu ve pestisitlerle alakalı hocam. Geçtiğimiz günlerde böyle bir haber yayınlandı. Meyvelerdeki pestisitlerle alakalı. Bunu böyle tek bir konu haline getireyim istiyorum. Şimdi Hava Demir isimli bir izleyicimiz, neden hibrit yiyeceklerden bahsetmiyorsunuz? Ata tohumları ile üretilen gıdalar ve sebzeler arasında ne fark vardır sizce? Hibrit gıdalar, sebzeler helal midir? Şeklinde bir soru sormuş. Buna GDO'yu da katacak olursak, başlangıç itibariyle GDO konusuna şöyle bir girelim hocam. Genetiği değiştirilmiş organizma demek, değil
Evet.
mi? Ben aslında
Evet.
şuradan da biz daha önce bu konuları konuşmak istedik sizinle. GDO konusunu. Lakin o GDO konusunu şimdi girmesek daha iyi dediniz. Neden bunu böyle söyleme ihtiyacı hissettiniz?
Onu herhalde yemlerde belki konuşmuş olabiliriz. Tavuk yemlerinde mi falan herhalde konuştuk. Bu başlı başına bir konu olsun diye düşündük
Evet, başlı
sanki.
başına bir konu olsun dedik. Lakin şeyle
Yani
alakalı, normal kendi aramızdaki sohbetlerimizde böyle bir konu geçiyor. GDO'da çok fazla detayına giremiyoruz, pestisit konusuyla alakalı.
evet ya şöyle. Şimdi GDO konusunda evet yaptığımız çok tedbir var. Bizim GİMDES olarak insan yiyeceklerinde GDO'ya izin vermiyoruz. Hayvan yiyeceklerinde GDO'ya mecburen izin vermek zorunda kaldık. Çünkü bu devlet politikası. Devlet olarak buna bir izin var, serbestlik var. Hayvan yemlerinde olan soya, mısır, ayçiçek küspelerinde ya da çekirdeklerinde, hayvan yemlerinde buna izin veriliyor. Şimdi devlet buna izin vermişken biz buna izin vermiyoruz desek ve sertifikalandırma yapmasak bu sefer hiçbir üretici sertifika alamayacak.
Çünkü böyle bir alternatif yem bulamayacaklar, değil mi?
Alternatif yem bulurlar, çok pahalı olur. O fiyatı verecek müşteri bulunmaz. O fiyata evet diyecek firma olmaz. Dolayısıyla biz bunu fıkıhçılarımıza götürdüğümüzde, biz bu GDO'ya hayır dediğimizde hiçbir tavukçu istisnası söylüyorum, butik böyle kendisi köy usulü kesende kuru yolma yapan firmalar hariç bir 3-5 tane belki onlar çıkar. Şu an elimizde onlar da yok. Haricinde hiçbir endüstriyel tavukçu rekabet edemez ve bu işi çözemez. O yüzden biz fıkıhçılara sorduğumuzda biz bu işe sertifika vermezsek hiçbir firma üretici sertifika alamayacak. Ne yapalım dediğimizde bu hayvan yemlerinde buna haram denilmez. Evet, bir takım anlattığınız üzere şüpheler var. Sağlık açısından bir takım riskler var. Ama bununla beraber biz bunu kerahaten evet dediğimizde de bir sürü çözdüğümüz mesele olacak. Dolayısıyla biz bir şeyi tamamını elde edemediğimizde, tamamını çözemediğimizde, tamamını terk edemeyiz kaidesince GDO'ya hayvan yemlerinde kerahaten müsaade etmiş olduk. Tabii bizi rahatlatan şeyler şunlar. Şimdi yem GDO'lu fakat bu yemi yiyen hayvanın et, süt ve yumurtasında analiz yaptığımızda bu genetik modifikasyonun buralarda olmadığına dair analizler var.
Böyle bir analiz yaptırdınız daha
Yaptırdık
önce.
zamanında. Bu sadece yemde kaldığını, yemin o genetik modifiye olmuş o geninin ete, süte ve yumurtaya geçmediğinin, sadece sindirim sisteminde kalıp atıldığının bir takım kalıntılarla analizlerini yaptık. Bu birinci bizi rahatlatan etken oldu. İkinci rahatlatan etken, GDO'ya direkt zaten haramdır diyemiyoruz. Sağlık açısından bir takım riskler var. Bunu da biz direkt insana yedirmediğimiz için, hayvana yedirip de hayvan üzerinden aldığımız için, hayvanın et, süt ve yumurtasında da bu gen olmadığından dolayı yine rahatlatıcı bir durum var. Dolaylı olarak sonuçta bize temas ediyor.
Hayvan konusundaki, hayvan yemiyle konusundaki mesele böyle açıklanabilir.
Ama insan yiyeceklerinde.
İnsan yiyeceklerinde.
Asla. Şimdiye kadar bir tane izin verdiğimiz, evet dediğimiz olmamıştır. İnsan yiyeceklerine giren, yani food grade dediğimiz insan yiyeceklerine girecek mısırda, işte soyada. Soya biraz daha riskli, daha dikkatliyiz, daha fazla tedbir alıyoruz, daha fazla analiz yapıyoruz mesela. Ay çekirdeğinde, pirinçte, buğdayda. Buğdayda sadece bulaş olduğunu bir takım analizlerle zaman zaman gördük ama direkt GDO'lu bir şey görmedik. Bulaş da şu, konteynerde mısır taşımışlar. Daha sonra temizlemeden buğday dökmüşler. Bu yani, bulaşıyor oradan. Onu iyi temizlemeleri lazım.
Mesela buğdaydaki GDO'yu şu an biraz açsak. Siz un sertifikalamasında, un fabrikalarının sertifikalamasında buğdaya kadar giriyor musunuz?
Giriyoruz tabii. Şimdi GDO şu demek. GDO aslında, baştan alayım ben konuyu aslında. Yani GDO'yu niye yapıyorlar? Neden? Amaç ne? Gaye ne? Şimdi aslında niyet iyi gibi gözüküyor. Kötü bir şey gözükmüyor aslında başta. İşte buğdaylar soğuktan don yiyorlar ve zarar görüyorlar. Mesela bir senaryo çiziyorum. Biz ne yapalım? Bu buğday soğuğa dayanıklı olsun. Dondan zarar görmesin. Kötü bir şey mi? Zahiren kötü bir şey değil. Peki nasıl yapacağız bunu? O zaman biz soğuğa dayanıklı bir ya hayvan ya bitki bulacağız. Soğuğa dayanıklılık genini alacağız. Ve bunun soğuğa dayanıklılık genini buğdaya entegre edeceğiz, basacağız. Sonuçta ortaya çıkan yeni bir buğday cinsi soğuğa dayanıklı olacak. Dondan zarar görmeyecek. Güzel gözüküyor senaryo.
Evet.
Masum gözüküyor.
Amaç
faydalı
üzerine,
gözüküyor.
Faydalı gözüküyor.
Evet. Amaca yönelik bir durum ama sen gidip de soğuğa dayanıklı olan kutup ayısından soğuğa dayanıklılık genini alırsan ve bunu buğdaya basarsan, buğday helal idi ama kutup ayısı haram idi. Kutup ayısı haram da kutup ayısının bir cüz'ü de parçası da haram. Geni de haram. Hücresi de haram. Yani kutup ayısı komple haram da işte yağından bir parça alsak, etinden bir parça alsak bu işte küçük haram denmez ya, haramdır yani sonuçta bu. Dolayısıyla bunun her tarafı haramdır. Bütün cüzleri, parçaları haramdır. E sen bunun genini de alsan, kutup ayısı genini, haram olan geni buğdaya entegre ettiğinde artık haram bir gen taşıyan bir buğday ortaya çıkmış oluyor. Bu birinci problem. İkinci problem, faraza biz bunu bitkiden alalım.
Evet.
Bitkiden alalım, hayvan olmasın. Sanki düzgün gözüküyor. Burada da bizim fıkıh hocalarımızın ortaya koymuş olduğu içtihat şudur. Bakara 205'e ters gözüküyor diyorlar zaten bu iş. Neden? Çünkü Bakara 205'te Rabbimiz buyuruyor ki Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetler diyor. Şimdi bu ayete biraz böyle merceklediğimizde, bu projeksiyondan baktığımızda, yani Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetler demek ne demek? İfsat ne demek? İfsat demek diyorlar hocalar, geriye dönüşümü olmayan bozmaktır. Eğer bir bozmak geriye dönüştürülebiliyorsa, yani kontrol Z'si varsa, yaptık ama geride alabiliyoruz bunu. İse bu bozmak değildir. Ama geriye dönüşü olmuyorsa ya da yeni birey, yeni bireyin varlığı atalarına, nesillerine, yani ebeveynlerine, ebeveynlerinin varlığını tehdit ediyorsa, o zaman nesil ve ekin ifsat oluyor demektir diyorlar. Öyleyse, şimdi burada ortaya çıkan buğdayı aldın, sen buna kutup ayısının yenini bastın ya da başka bir bitkiden soğuğa dayanıklı geni bastın. Ortaya çıkan yeni ürün buğday gibi gözüküyor ama değil işte. Buna bilim adamları diyorlar ki aslında bu buğday görünümlü başka bir bireydir. Çünkü bu yeni birey, bu yeni birey çoğaldığı zaman, arttığı zaman, bunu ektiğin zaman, yıllar içerisinde bunun anne ve babasının kendisini aynı toprakta yetiştiremiyorsun. Yani GDO'lu bir bitkinin yetiştiği toprakta artık GDO'suz bir bireyi yetiştirmek mümkün olmuyor.
Çünkü toprak da ona göre şekilleniyor zaman içerisinde. Bazı minerallerini kaybediyor, bazı mineraller kazanıyor gibi gibi.
Mesela bunun Amerika'da şeyleri var, örnekleri var. Amerika kıtasında o kadar GDO'lu tarım yapıldı. Paraguay diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. Düzeltebiliriz yani, bunu izleyiciler de bakabilirler. Paraguay gibi küçük bir yerde GDO'suz tarım vardı ama etraftan rüzgarlar, döllenmeler, şunlar bunlardan dolayı öyle bir sirayet etti ki artık orada da GDO'suz tarım yapılamaz duruma geldi. Yani dolayısıyla iş şuraya geliyor. Allah madem nesil ve ekinlerin ifsadını lanetliyor. Bir örnek daha vereyim daha güzel olsun. Mesela katır, at ve eşekten oluşan bir bireydir. Ama katır kısırdır. nesli yoktur, ebterdir. Ve at ve eşeğin de nesline zararı yoktur. At ve eşek hala vardır.
Çok güzel bir örnek oldu hocam.
Heh. Ama sen atı alıp da, ata bir gen basıp da onu at görünümlü aslında mat yaparsan tabiri caizse, o artık mattır, at değildir. At görünümlü başka bir bireydir. Ve o ebeveynin varlığına değiştirdiğin için, onun kendi varlığını bozduğun ve yeni bir birey haline getirdiğin için, ebeveyni olan anne babasını ortadan kaldırmaya yönelik bir şey olduğu için nesil ve ekine ifsad ediyorsun.
İfsat ediciler pozisyonuna
evet,
düşüyorsun.
Aynen öyle. O yüzden katırın varlığı anne babasına bir zarar yokken, sen atın GDO'sunu değiştirip yeni bir birey yaptığında bunun artık anne babasının varlığına bir zarar olduğu için, onu ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için ifsat edici oluyorsun.
Aynı şekilde bitkilerde de aşı konusunda da farklı bir bitkiden farklı bir bitkiye
var.
Aşı konusunda da sıkıntı var değil mi?
Yok, o hibrittir. Ona geleceğim birazdan. Yani sen sarı menekşeyle mor menekşeyi bir arada tutuyorsun. Bu döllenmelerle sarı mor menekşe oluyor mesela. Bu doğal hibrittir.
Elma ile armut konusu.
Katır da hibrittir. Nektarin de hibrittir. Bak, hibritle GDO'yu karıştırmayalım. Bu bahsettiğim mesela katır bir hibrittir. Doğal bir hibrittir.
Evet.
Hibrit ne demek? Farklı bireyler. Ama farklı bireyden kastım şu. Yani balıktan köpek olmaz mesela yani. Hani geninin,
onu demeye getirdim aslında.
Geninin uygun olduğu, üremeye uygun işte köpekle kurt mesela gibi. Yani gibi. Yani ama tavşanla bir koplumba olmaz yani. Yeni bireyi ortaya çıkartamazsın sen buradan yani. Yani genin de müsait olduğu, Cenab-ı Hakk'ın yaratılış proseslerinde de buna müsait bir durumun olduğu durumlara, işte çiçeklerde de bu oluyor, bitkilerde de oluyor, meyvelerde de oluyor. Meyvedeki aşılar da budur.
Meyvelerin birbirlerinden çok bağımsız meyveleri bir araya getirecek şekilde yapılan aşılar da
yine hibrittir. Varsa yaparsın yine. Tabii mesela kabak.
Karpuzla kabak.
Aynen, karpuzla
mesela.
Kabak hibrittir. İşte şeftaliyle elma mı erik miydi? Birisi nektarin ortaya çıkartıyor mesela, değil mi? Bunlar doğal hibritlerdir aşılama yöntemiyle. Bunun teknolojik olanları da vardır. Bunlar ebeveynlerine zarar vermediğinden, ortaya çıkan yeni ürünün sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir delil bulunmadığından. O yüzden biz hibritlere evet deriz. Ama GDO'ya hayır deriz. Fakat hibritle GDO hep karıştırılmıştır.
Evet. Hep o yüzden bu ayrımı yapmak çok iyi oldu.
Hibriti
oldu.
Hep GDO zannettiler. Değil. İşte karpuzların tadı kaçtı, hep GDO'lu. Değil. O hibrittir. Oradaki mantık da şudur. Kabak hızlı çoğalıyor, hızlı büyüyor. Kabağın bu özelliğinden yararlanmak için bir aşılama yapılıyor teknolojik olarak. Budur. Kabağa, karpuza artık kabak gibi davranmayı öğretiyorsun sen tabiri caizse. Katır da böyle değil mi? Katır nasıl olsun? Eşekten kuvvetli olsun, at kadar da büyük olsun falan filan, bu dur yani hani.
Peki o hibritten gelen tohumlar hepsi hibrit olarak devam ediyor.
Kısır ama onlar. Kısırdır onlar.
Sen onları, tohumlardan bir şey
tabii,
elde edemeyiz.
Yok, elde edemezsin. Sen mesela bugün hibrit bir domates tohumunu al, tohum çıkar. Ama ek, cılız bir bitki çıkar. Çok fazla verim olmaz. Sen yine tohum olmak zorundasın zaten. Yani oradan sen o nesli devam ettiremezsin. Yani çoğunlukla hibrit olan ürünler kısırdırlar.
Kısırdırlar.
Kısırdırlar ya da teknolojik olarak verimli değillerdir.
Bu çok güzel bir bilgi oldu.
Evet. Yani dolayısıyla zaten GDO da öyledir. GDO'lu ürünler de, ama onu bilerek yapıyorlar genelde. GDO'lu ürünlerin tohumlarına muhtaç kal, ondan tohum al diye bunu yapıyorlar zaten. Kısırlaştırıyorlar.
Evet, o ata tohumu arayıp bulmak mecburiyetinde kalıyor insanlar. Çünkü o ata tohumundan eskiden ninelerimiz, eskiden babaannelerimiz, anneannelerimiz şey yapardı. O ata tohumundan bir tane bırakırlardı, domateslerden hepsini
tohumluk
toplardı.
Evet.
Bir tane iki tane tohumluk bırakırdı.
Evet.
Seneye onların tohumlarını alır, tekrar o tohumluklardan devam ederlerdi.
Evet.
Sürekli böyle giderdi. Şimdi artık dediğiniz gibi orada bir kısırlaşma var yani.
Tabii, tohuma muhtaç kalıyorsun. Daha verimli o bireyi üretmek için, o bitkiyi üretmek için tohum alıyorsun işte. Tohum satıcılardan onu üretiyorsun. Yani bunu yapmak yerine ben ata tohumlarının çoğaltılmasını, bunların daha fazla yaygınlaşmasını desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Neden biz başkalarına, başka ellere muhtaç kalalım? Yarın bir gün ata tohumlarının hiç olmadığını, bittiğini düşünsen, çok ciddi bence stratejik bir şey yani. Hani ülkemiz için ciddi bir tehlike.
Bu şey gibi yani, bir hayvanların hani nesli tükenmekte olan hayvanlar konusu var ya. Ata tohumuna da böyle bakabilir miyiz acaba? Nesli tükenmekte olan mesela bir domates ata tohumu.
Yani bakılabilir. Bir de hani bu stratejik bir şey. Niye biz başka ülkelere muhtaç kalalım?
Evet.
Sonuçta biz GDO teknolojisine henüz hakim olan bir ülke değiliz.
Sizce böyle bir teknolojiye sahip olmamız gerekiyor mu?
Gerekiyor. Bu bir silahtır.
Silahtır.
Silahtır. Hem de çok güzel bir silahtır.
Kendimiz için mi?
Kendimiz için de, karşı taraf
için
de. Çünkü bir de sen silah olduğunu çözemezsen sana gelmiş olan silahı da anlayamazsın.
Dolayısıyla en azından gelen evet, şeyin ne olduğunu sen, görmemiz gerekiyor.
Tabii ki şimdi bugün bize GDO analizleri tamam yani belki biraz moral bozucu olacak ama hı-hı, bize hangi gende modifikasyon yapılmışsa bunu bize deşifre ederlerse biz bunu bulabiliyoruz.
Deşifre etmezlerse bulamıyoruz.
Bulamaz. Sana diyor ki 12 tane promotör, Terminator'de ben bir takım modifikasyon yaptım diyor. Bunları da şu metotta bulabilirsin diyor. Bunu söylüyor. 12 tanesini deşifre etmiş ama belki 13. promotörde bir modifikasyon var. Ya da Terminator'de. Sen bunu bulamıyorsun.
Geçtiğimiz programlarda açık kapı örneği vermiştiniz.
Evet, aynen
o
öyle.
Açık kapı örneğini
aynen öyle.
Merak eden izleyicilerimiz varsa o açık kapı örneğinden hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum.
Evet.
O açık kapı ya örneği evet, çok güzel bir
önemli. O yüzden hani biz insan yiyeceklerini toparlayacak olursak insan yiyeceklerinde GDO'ya izin vermiyoruz. Hı hı. Bunu analizlerle takibini yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar buradan elhamdülillah bir gol yemedik Allah'a şükür.
Ama bulunamama ihtimali var mı hocam?
Orası var. Her zaman var zaten.
Her zaman var.
Orası her zaman var. Hı-hı. O yüzden diyoruz zaten. Yine sertifikalı ürünler takva değildir. Takvalı bir fetvadır. Takva isteyen kendi bahçesindeki domatesi, ata tohumu olacak ama. Hı-hı. Kendi bahçesindeki koyunu, kendi bahçesindeki tavuğu keserek yiyecek. Bakkaldan bir tane endüstriyel gıda almayacak. He bunu tamamen yapamıyorsan, tamamını terk et de mantıklı değil. Hı-hı. Elinden geldiği kadar yap. Zaten oraya bağlayacağım birazdan şeyi, pestisitler konusunda da. Yani biz ne kadar doğala yönelebilirsek, evet, ne kadar doğala dönük yaşayabilirsek, hayatımızın 1000 tane kaleminin hepsini doğala döndüremiyoruz diye 100 tanesini döndürmeyelim mi? O yüzden ne kadar git yoğurdunu kendin yap, git sirkeni kendin yap, git mümkünse bir bahçe imkanın varsa o bahçede 3-5 tane meyve sebze yetiştirip bunları dolabına koy. Yapabildiğin kadar doğal, katkısız, ilaçsız ürünler elbette bunlar çok değerli. Ama şehir hayatında milyonların yaşamak zorunda kaldığı bir yaşam tarzında da çözüm üretmek gerekiyor. Gimdes işte bunu yapıyor zaten.
Bu sabah Selahattin Hocam'la konuşurken o meseleye girmiştik de bazı meseleler var. Tam olarak açıklanamayabilir, tam olarak bilmeyebiliriz. Ama eğer o şüpheli gördüğümüz şeyi, o girdiği içimize almazsak, bu gözümüzde gördüğümüz, kulağımızda duyduğumuz ya yediğimiz gıda mahiyetinde içimize almayacak olursak, bu bizi biraz daha sahih bir karaktere bürüyecek. En azından ibadetlerinden lezzet alan, en azından firasetini koruyabilen, kullanabilen bir insan pozisyonuna bizi getirecek. Dolayısıyla ne kadar uzak durursak o kadar büyük bir kar içerisindeyiz.
Kesinlikle. Bu pestisitler konusuna da gelince, hı hı, bilmiyorum GDO ve hibrit konusunda açık kalan bir şey kaldı mı, yine varsa konuşuruz. Yani pestisitler konusunda da maalesef yani bilinçsiz tarım ilaçları, ilaçlamalar, ilaç kullanımları çok fazla. Maalesef yani bu konuda çiftçilerimiz, tarımla uğraşan insanlarımız bu konuda çok yeterli bilgilere ve eğitimlere sahip değiller. Yani hatta bu konuda ihracattan dönen, evet, ihraç edilmek üzere gidip de sonra dönen çok fazla ürün olduğunu duyuyor, görüyor, biliyoruz.
Aflatoksin, oksitoksin.
Aynen öyle. Aflatoksinler, oksitoksinler, okratoksinler, işte pestisitler vesaire çok fazla. Bunlarla ilgili de devletin belirlemiş olduğu bir yasal sınır var. Yani hiç yapamazsın, hiç yapmayacaksın diye bir şey zaten mümkün değil. Bunu da yine eğer istiyorsan yine kendi bahçene döneceksin. Kendi bahçende kurtlu elmayla, kendi bahçende kurtlu domatesle, kurtlu kirazla yaşayacaksın. Bu hiç mümkün değil demiyorum. Var bunu köyde bir sürü insan var yani bununla yaşayan, idam i̇şte ettiren kendine.
Hiç şey yapmadığında, ilaç yapmadığında bizim kendi bahçemizde var o kirazlar falan.
Evet.
Ama sürekli kurtlu çıkıyor yani.
Ama ilaç var, ilaç var. İlaçların bir kısmı çok fazla zararlı, çok fazla kanserojen. Bir kısmı daha doğal. Yani sirkeli su da biraz çözüm oluyor. Karbonatlı su da biraz çözüm oluyor. İşte bir takım daha doğal ilaçlar, daha doğal uygulamalar var. Yani bunlar da var. Bir de ilacı 10 birim kullanmak var, 1 birim kullanmak var.
O da bilinçsiz yani, kullanmamak
evet,
gerekiyor.
İşte, yani o yüzden biraz bilinçli olmak, bu konuda daha düzgün uygulamalarla, daha düzgün ilaç uygulamalarıyla belki bunu azaltılmak konusunda eğitimler arttırılabilir. Tarım, çiftçilerle uğraşan insanlara bu konuda eğitimler yapılabilir.
Benim aklıma pestisitle alakalı geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı ya. Bütün medyaya, basına düştü bu haber. Orada pestisitli ürünlerin çok yoğun olduğuna dair bir haberdi. Aklıma direkt şu geldi. Kabuğunda mı bulundu yoksa içeriğinde bulundu mu? Yani bu analizi nasıl yapıldı konusu benim aklımda bir soru işareti oluştu. Eğer kabuğunda bulunduysa bunun çözümü basit. Kabuğunu soyarsın, içeriğini yersin ama içeriğinde bulunduysa buna nasıl bir çözüm geliştirebiliriz?
İkisinde de bulunur. Pestisitler evet kabukta daha fazladır. Doğrudur. Hı hı. Kabukta daha fazladır. Ama sonuçta bu pestisitler sadece kabuktan değil. Topraktan da köklerle emilip bünyeye girebiliyor.
İçeriğine geçebiliyor.
İçeriğine girebiliyor. Sonra kabukta sonuçta geçirgen. İçeriye nüfuz edebiliyor.
Hı hı.
Artı hadi kabukta çıktı diyelim. Daha fazla. Kabuğunu soydun attın diyelim. Ne olsun? Bu buğday olsun. Peki buğdayın kabuğu olan kepek nereye gidiyor? Hayvan yemine. Hayvan yiyince bu nereye geçiyor? Etine, sütüne. Yine sen yiyorsun bunu. Yine ben yiyorum bunu. Dolayısıyla yani ya kepekli ekmek yesen, tam buğday yesen, kabuktan gelen pestisitleri alacaksın. Yemesen beyaz undan daha fazla zarar göreceksin. Beyaz un kepekliye göre daha zararlıdır. Yani dolayısıyla hani hakikaten çözümün zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz.
Bir ara un ve ekmek konusuna da detaylıca girelim inşallah.
Girelim. Yani ekmek zaten başlı başına bir konu. Un, ekmek. Evet, hı hı. O konulara. O yüzden yani pestisit konusunda gerçekten yani organik, doğal. Organik kelimesi biraz şeydir. Yani böyle artık bunun da içi boşaltıldı. Hı hı. Bu konuda da çok suistimalatlar var. Ama gerçekten organik, gerçekten doğal, gerçekten ilaçsız bir ürüne ulaşabilme imkanı varsa izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bunlara mümkün olduğu kadar biraz parasına da acımadan. Çünkü bu parayı sonradan sağlığımızı toparlamak için zaten toptan harcayacağız.
Evet.
Şimdi yavaş yavaş harcamak daha mantıklı gibi geliyor bana. Vermekte fayda var. Bir parça da belki market ürünleri biraz daha denetimlerden dolayı pazar ürünlerine göre daha güvenli diyebilirim. Çünkü pazar ürünleri denetimlerin daha az olduğu,
evet,
daha açık bir durum. Ama marketler biraz daha fazla denetleniyor. En azından daha fazla denetim yapılır. Daha fazla kontrol altında bulunan. Denetimlerin ne kadar artarsa o kadar iyi olduğu kesindir. Belki bu da bir tedbir olur.
Bunun çözümü sanırım hani şimdi şu an böyle aklıma geldi. Daha çok bunun ilaçlamayla alakalı doğal ilaçlar üzerine ciddi çalışmalar yapılacak olursa asıl çözüm sanki buradan gelecek.
Kesinlikle gibi. Bir doğal ilaç, doğal biyositler ya da pestisit. Pestisit demeyelim de yani doğal koruyucu yöntemler. Organikler var, işte böcekler var. Bir böcek zararını başka böcekle götürüyorsun falan. Yani var böyle uygulamalar. Belki bunlar arttırılabilir.
Evet.
Çiftçiler bu konuda çok net eğitimlerle işte belki cezai yaptırımların artmasıyla biraz daha ıslah edilebilir. Çünkü çok fazla kullanılıyor yani. Hani sonra ne yapılıyor bu kullanılan çok fazla atıyorum işte pestisit çok çıktı. Normalde imha edilmesi lazım. İmha mı ediliyor? Hayır. Ne oluyor biliyor musun?
Edilmiyor mu?
Pestisit çok çıktığı zaman pestisidi az çıkanla paçal yapılıyor ortalaması tutturuluyor işte bir şekilde.
Nasıl oluyor? Yani karıştırılıp
atıyorum pestisidi az olan bir üzümle pestisidi çok olan üzüm karıştırılıyor. Ne oldu? 50, 10 karıştır 60 bölü 2 30 çıktı. Tamam işte ortalamayı tutturduk yani falan gibi.
Ha, en bir azından mantıkla, şeye, kodekse uygun bir noktaya geliyor yani.
Evet yani hani imha da yani çoğunlukla edilmiyor olarak görüyoruz yani piyasada.
Ya şekilde edilmesi de ayrı bir sıkıntı.
Paçal
zaten
yapılıyor. O da ticari bir zarar.
O da ticari
bir zarar. Ya paçal yapılıyor, karıştırılıyor. İşte kodeksin sınırlarına çekilmeye çalışılıyor. Bu kötü mü, iyi mi, imha edilmesi lazım. İşte soru işaretleri var buralarda. Aflatoksin çok çıktı. Atıyorum bir biberde, değil mi? Evet. Ne yapılıyor? Az çıkanla paçal yapılıp işte ortalama tutturulmaya çalışılıyor falan.
Bunun aslında şöyle bir yani noktası da var. İhracattan dönen şeyleri biliyoruz şimdi. Ürünleri biliyoruz. Bu bizim Türkiye olarak adımızı da lekeliyor.
Adımızı lekeliyor.
Ciddi anlamda lekeliyor.
Sonra imha ediliyor mu? Acaba iç piyasaya mı veriliyor?
Yani burada doğal çözümlerle bu iş bu noktaya getirilmiş olsa aslında.
Evet, bilinçlendirme, doğal çözümler, eğitimler bu konularda çok önemli. Ama biz de ne yapıyoruz Gimdes olarak? Şunu yapıyoruz. Biz de birçok doğal ürünlerde pestisit analizlerini yaparak en azından mevzuatın sınırlarının altında olup olmadığını takip ediyoruz. Üstünde çıkan bir ürün varsa en azından bunun ya imhasını ya mevzuat gereği bir takım işte uygulamalarla ortalamaların altına çekilmesini, piyasaya o şekilde sonuçta mevzuat demiyor ki sıfır olacak. Mevzuat diyor ki pestisitler şu seviyenin altında olacak diyor.
Evet.
Yani kullanılan ilaçlar şu seviyenin altında olacak diyor. Bunu tutturduğun sürece bir sorun yok. Belki tüketiciler yani izleyiciler şimdi üzülüyorlar. Yani biz evet neler yiyoruz diyorlar. Bunu sirkeli suda bekletirsen, karbonatlı suda bekletirsen.
Bu çözümü bekliyoruz aslında
yere,
şimdi
işte
de.
Bir yere kadar bunu sen alabiliyorsun yani. Yine içinde var.
En azından belki düşürme anlamında
düşürülebilir. Yani sirkeli suda bekletmek, karbonatlı suda bekletmek, tuzlu suda bekletmek, ne bileyim biraz işte yıkamayı arttırmak. Evet, bunlar bir çözümdür. Bir parça çözümdür. %100 çözmek mümkün değildir. Ama işte biraz oradan, biraz buradan, biraz doğal. Hadi bakalım yazın ürünler çıktı. Biraz köy ürünlerine saralım. Köy ürünlerinde bildiğimiz babaannelerin ürünlerinden alalım derken
Ama köy ürünlerinde de eğer kurt yoksa içinde, onda da demek ki pestisit var demektir gibi mantıkla da bakabiliriz yani artık.
Kesinlikle. Yani köy ürünleri deyip de böyle masum olsun oldu demiyorum.
Evet.
Bildiğimiz köy ürünleri, tanıdıklarımız, ilaçsız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Hocam ilaçsız bir bal var dediklerinde benim tanıdığım ama bizzat bildiğim. Yoksa amcamın oğlu yapıyor falan. Geç onları. Onlara güvenmek çok zor. Ama bildiğim bir kardeşim. Hocam asla naftalin yok. Asla ilaç yok. Asla şeker yok. Bizzat ben yapıyorum. Ve etrafta da arının hırsızlık yapabileceği bir durum yok. Arı hırsızdır. Kolayı buldu muydu gider oradan senin vermediğin şekeri komşunun bahçesinden şekeri çalabilir.
Şeker kabının içinden
Tabii kolay
bitirdiği
da buldu
yer.
muydu? Niye çiçekle uğraşacağım diyor. Hazır mal var burada diyor. Yani arı da
Çok
işi
güzel.
biliyor. Dolayısıyla evet ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Daha doğal, daha organik, daha katkısız, daha ilaçsız, daha sağlıklı olduğunu bildiğim ürünlere biz kendi sirkemizi kendimiz yapıyoruz. Kendi yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz evimizde.
Kendi tereyağımızı
Kendi
kendimiz
tereyağımızı
yapıyoruz.
kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani
Evet.
dolayısıyla evet yani zor bir zamanda yaşıyoruz ama Rabbimizin de bizi çaresiz bırakmayacağını, mutlaka helal ve sağlıklılığa ulaşma konusunda yani Rabbimizin emir ve yasaklarına uygulama konusunda çaresiz olmadığımızı bilmemiz lazım. Rabbimiz bize eğer bir şeyi emretmişse, eğer bir şeyi yazmışsa, bunu yapın demişse bu konuda biz çaresiziz dememiz Rabbimizi ithamdır. Allah bizi çaresiz bırakır mı? Bırakmaz.
Bırakmaz.
Bu mantıksızdır. O yüzden çare nedir acaba deyip çarenin peşine düşmek lazım. Çarede de %100 elde edemiyorsak
Ne
50 elde
kadar
edelim.
çok
Ne kadar
elde
çok elde
edebilirsek.
edebilirsek bakış açısıyla hayatımızı helal ve sağlıklı olarak yaşamaya organize etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Yani burada GDO ve bu programda, hatta bir yorumda şöyle bahsetmişlerdi. Programın tamamını şöyle bir özetlerseniz son dakikada çok iyi olur kabilinden. Bir izleyicimiz böyle bir yorum yazmış. Şimdi aklıma o geldi. Bu programda benim en çok istifade ettiğim konu GDO ve hibrit arasındaki fark.
Evet.
Ya bu çok önemli bir detay.
Kesinlikle hibrit GDO'lu zannedilmesin. Ve GİMDES'te GDO'lu ürünlere hem sağlık açısından risklerden dolayı hem de Bakara 205'e ters olan o fıkhi açıklamalardan dolayı asla taviz vermemiştir. İnşallah da vermeyecektir diyebiliriz özetle.
Buradaki toplumsal olarak yapılması gerekli olan çözümünüz ne olabilir? Çok kısa bir şekilde
Tohumlar
alabilecekler.
konusunda mı?
Tohumlar
Ata
konusunda.
tohumlarına bahçeli evi olan, tarlası olan, buna müsait olan, benim etrafımda bir sürü yüzlerce insan tanıyorum. Ata tohumlarına ulaşıp bunları mümkün olduğu kadar çoğaltıp bunları hayatımıza geçirmek çok değerli bir çalışma olsa gerek.
Yani oradaki somutlaştırdığımızda ata tohumlarını eksinler.
Kesinlikle.
Onları yine tohuma bıraksınlar. O tohumları alıp dağıtsınlar mümkün
Hem
olduğunca. Bu
dağıtsınlar hem
ciddi bir
tüketsinler.
hizmet. Hem de
Hem
tüketsinler.
tüketsinler.
Evet.
Ya tabii hem satsınlar icabında. Bunu ticarete dönüştürsünler.
Tabii.
Yani ben işte bunu biliyorum. Siyez buğdayı var, karakılçık var, kavulca var. Domates konusunda bunu yapanlar var.
Yani
Evet yani bu
zamanımızın büyük bir hizmeti de ata tohumlarını çoğaltıp
kesinlikle.
satmak, dağıtmak vesaire gibi hizmetler.
Herkesin 100 metrekare toprağı olsa, herkes orada birazcık bir şeyler üretmeye başlasa, domates salatalık ne kadar değerli olacaktır, ne kadar bir çözüm olacaktır.
Allah razı olsun hocam. Bu güzel bir konu oldu.
Eyvallah.
İstifade ettik. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.